Türkiye gündemi programımızda yine Yavuz Orhan'la birlikteyiz. Yavuz Bey merhabalar.
Merhabalar.
Gündemin en sıcak konusu Amerika ve Rusya arasında devam eden Suriye gerilimi ve bu ateş hattında bulunan Türkiye'nin durumu söz konusu. Trump'la Erdoğan'ın telefonla görüştüğü söylendi. Türkiye'nin Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında arabuluculuk yaptığı da söylendi. Tüm bunları göz önünde bulundurarak Türkiye'den nasıl görünüyor ve nasıl değerlendiriliyor Duma'daki saldırı olayı?
Son yılların en büyük gerilimi diyebiliriz bunun için. Özellikle Trump'ın attığı tweetlerden sonra Rusya hazırlan, akıllı, güzel, iyi, füzelerimiz yolda, onları vuracağını söylemişsin gibi sabahın 6'sında kalkıp bir tweet atınca bütün dünya gibi Türkiye'de çalkalandı ama bütün dünyada yaşanan endişenin daha büyüğü doğal olarak Türkiye'de yaşanıyor. Türkiye'nin dibinde, hemen sınırında, zaten yıllardır başına bela olan bir bölgede bir 3. Dünya Savaşı'ndan bahsedilmeye başlandı. Trump'ın zaten ne yapacağı belli değil. Yaptığı hareketler genel olarak siyasi analistler tarafından öngörülemiyor. Hadi o tarafı koyduk bir kenara, karşı taraf ne cevap verecek? Yani Rusya buna ne cevap verecek diye bakıldı ağırlıklı olarak. Putin biraz sağduyuna hakim olması lazım. Dünya kaotik bir ortama doğru gidiyor diye sağduyulu bir yanıt vermeyi tercih etti. Ama hala tabii çok ciddi endişe var. Endişenin kaynağında Duma'da kullanıldığı iddia edilen kimyasal silah. O silahı kim kullandı? Esad mı kullandı yoksa başka güçler mi? Bölgeye bir provokasyon mu var? Bütün bu sorular soruluyor. Rusya'ya göre Esad'ın bunda bir suçu yok. Amerika Birleşik Devletleri doğrudan Esad'ı suçladı. İlk olay meydana geldiğinde Ankara'dan yapılan açıklamalarda da sorumlu olarak Esad gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi ve pazar günü katıldığı toplantılarda Avrupa'yı olaya müdahale etmemekle suçladı. Bir insanlık suçu işleniyor dedi. Oradaki görüntülere dayanmak mümkün değil dedi ve Esad'ı suçladı. Ardından Bekir Boğaz'dan yaptığı açıklamalar var. Hükümet adına orada da doğrudan Esad suçlamaları göze çarptı. Ama iş biraz ilerledi. Bu meselenin bir Suriye'de tansiyonu arttırabileceği ve çok daha büyük bir savaşa meydan verebileceğine ilişkin kaygılar arttıkça Ankara'nın da tavrında bir değişiklik gözlendi. Son yapılan açıklamalarda, hükümet sözcülerinin açıklamalarında kim yaptıysa oradaki saldırıyı cezalandırılması lazım diye bir marj bırakıldı. Yani doğrudan Esad suçlanmadı. O saldırının sorumlusu kimse bulunmalı dedi. Ama o saldırının sorumlusu bulunacak gibi de görünmüyor. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir anlaşma sağlanamadı. Şimdi Amerika, İngiltere, Fransa, Suriye'ye bu olayla ilgili olarak bir fatura keseceklerini net bir biçimde açıkladılar ve sürekli bir beklenti hakim Türkiye'de ne zaman olacak diye. Bu arada dediğin gibi bir takım temaslar da sağlanıyor. NATO'yla temasını Rusya'nın Türkiye'nin sağladığına, Türkiye'nin arabuluculuk yaptığına bu konuda ilişkin haberler de var. Yani bir taraftan tansiyon düşürülmeye çalışılıyor. Bir taraftan bir operasyon olacak gibi görünüyor. İngiltere, Fransa ve Amerika'nın ortaklaşa bir operasyonu, ama bu operasyonun ölçeği ne olacak? Aslında en önemlisi bu. Daha önce kimyasal silah kullandı diye Esad cezalandırılmış, bir takım üsler vurulmuştu. Böyle sınırlı bir operasyon mu olacak? Yoksa Irak'taki gibi kapsamlı bir operasyon mu gerçekleştirilecek? Buna ilişkin tartışma devam ediyor. Yalnız işaretler daha sınırlı. Suriye'yi destekleyen kuvvetleri hedef almayacak. Yani Rusya'yı ve İran'ı hedef almayacak bir operasyonun gerçekleşeceği biçimde.
Tam ateş hattında bulunduğunu söyledik Türkiye'nin. Bütün bunlar olurken tabii ki Türk ekonomisi de etkileniyor. Dolar çok yükseldi, euro çok yükseldi. Hatta Avustralya doları bile çok yükseldi. Bunun ekonomiye yansıması nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk ekonomisine hedef alanlara başaramayacaksınız diye seslendi önceki gün, ama dövizdeki yükseliş nelere işaret sence?
Bu dolardaki, dövizdeki yükseliş, eurodaki yükseliş aslında zam olarak bizim cebimizden gideceklere işaret. Net bir biçimde Türkiye'de yaşayanın cebinden ne gideceğine işaret. Bu gerilimle birlikte zaten Türk ekonomisine ilişkin bir takım soru işaretleri vardı. Dolardaki yükseliş, daha önce, bundan bir yıl önce Başbakan Yardımcısı orta vadeli bir plan açıklamıştı. Orada 2018 yılında doları 3.70 olarak görmüştü. Şu anda doların fiyatı 4.13 görünüyor. 4.13-4.15 civarında. Yani 4'ün üzerinde. Bu şartlar aslında o planların tutmadığı ortada. Ciddi bir cari açığı var Türkiye'nin. Yani yurt dışından finansmana ihtiyacı var. İhracatında artış var ama ithalatı inanılmaz derecede artıyor. Ve bunları engellemek için çok fazla hareket etmemekle suçlanıyor iktidar. Ayrıca bu cari açık konusunda tabii alınması gereken önlemler, faizlerin arttırılması biçiminde de öneriliyor uzmanlar tarafından. Cumhurbaşkanı bu konuda da son derece net, faizleri arttıramazsınız. Faiz artarsa ülkede yatırım olmaz, büyüme olmaz diyor. Ama faizler de Merkez Bankası dışında artmaya devam ediyor. Yani göstergeler kötü. Ve bu son olayla birlikte daha da kötüye gitti. Hem faizler arttı, hem doların, euronun fiyatları inanılmaz derecede yükseldi. Buna ilişkin değerlendirme ise iktidardan yine bunun bir dış oyun olduğu biçiminde. Cumhurbaşkanı bu Türkiye'nin ekonomisine yönelik dışarıdan bir saldırı olduğu biçiminde değerlendirme yapıp başaramayacaksınız dedi ama bununla sınırlı tuttu. Diğer ekonomi uzmanlarının açıklamaları var. Ekonomi Bakanı dedi ki mesela burada dedi müdahaleye ihtiyaç yok, bu geçici bir durumdur dedi. Evet, gerçekten bütün dünya Trump'ın tweetinden sonra etkilendi. Borsalarda düşüşler oldu. Ulusal para birimlerinde bir takım değer kayıpları söz konusu ama en fazla değer kaybı Rusya'da. Trump Rusya'yı hedef almıştı. Ve Suriye'de Rusya'yı aslında doğrudan hedef almıştı. Onun dışında İran'da, İran o yükselişte baş edemeyince döviz kurunu sabitlemek durumunda kaldı ki serbest piyasa ekonomisinde yapılmaması gereken bir durum. Ondan sonra da Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de %10'lar civarında diyelim son bir haftada değer kaybı söz konusu. Başbakan Binali Yıldırım Merkez Bankası gereksiz önlem alır dedi ama uzmanlar Merkez Bankası'nın da yapabileceği çok şey olmadığı görüşünde. Derin bir görüş ayrılığı var. Bu yükselen tansiyonu dışarıda tutarsak, Türk ekonomisinin düzelmesi için ısınan ekonomiyi soğutmak gerekli diyen uzmanlar var. Merkez Bankası'nın faizleri arttırması gerekli diyenler var. Ve Türkiye'de biraz büyümeyi de etkileyecek vergilerin arttırılması, devletin gelirini arttırıcı, tasarrufları arttırıcı önlemlerin zorunlu olduğunu söyleyen uzmanlar var. İktidar kanadıysa tam tersi düşüncede, eğer faizler arttırılırsa Türkiye kötüye gider, yatırımlar olmaz, büyüme olmaz görüşünde ve bu iki görüşün çarpıştığını görüyoruz. Hatta bu görüşe yakın olmayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi oldu çok yakın bir zamanda. O nedenle ekonomide biraz daha Cumhurbaşkanı'nın söylediği biçimde gidiliyor. Onun da bakışı yurt dışından Türkiye'nin ekonomisine bir saldırı olduğu yönünde. Her ne kadar ekonomistler bunu gerçekçi bulmasa da.
Gelelim iç siyasete. Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir haber var. Ahmet Şık imzasıyla yayınlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cep telefonunun dinlendiği, hatta kendi emrindeki polisler tarafından dinlendiği ileri sürülüyor. Bununla ilgili neler söyleyebilirsin?
Şimdi geçmişte de benzer bir takım iddialar ortaya atılmıştı. Mesela Süleyman Soylu'nun oğlunun arabasının polisler tarafından durdurulduğu, oğlunun babasını aradığı ama polislere müdahale etmekte başarı sağlayamadığı, o aramanın gerçekleştiği biçimde. Evine ilişkin bir takım arama kararlarından da bahsedilmişti ya da takip kararlarından. Son dönemde Berat Albayrak'la Süleyman Soylu arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak'la Süleyman Soylu arasında bir gerilimden bahsediliyor. Hatta Süleyman Soylu Trabzon'da yaptığı bir açıklamada istifa edeceğini ilişkin işaret verdi diye de algılanmıştı. Bir açıklama yapmıştı Trabzon'da. Sanki ayrılıyor bakanlıktan gibi algılanmıştı. Cumhurbaşkanı bu olayı düzeltmek durumunda kalmıştı. Şimdi Ahmet Şık'ın haberi tabii çok çarpıcı. Bir İçişleri Bakanı bunu cemaat döneminde cemaatin etkin olduğu, kadrolarda etkin olduğu dönemde rastlamıştık, görmüştük bir takım amirlerinin telefonlarının kendilerinin dinlendiği, takip edildiği biçiminde haberleri de okumuştuk ama bu dönemde tabii çok daha dikkat çekici, çok daha enteresan Süleyman Soylu'nun telefonlarının dinlendiği, bu dinleme kararlarını alan polislerin takip edildiği ve bunların bir kısmının yerlerinin değiştirildiği biçiminde, hatta haberde bunu İçişleri Bakanlığı'na sorduğu da yer alıyor Ahmet Şık'ın. Bunu doğrulamıyor ama bir takım polislerin yerlerini değiştirilmesini rutin bir uygulama olarak açıklıyor. Dediğim gibi bir gerilim olduğu, alttan alta, derinden derine bir gerilim olduğu konusunda çok zamandır konuşuluyor. Kulislerde tartışma var Berat Albayrak'la Süleyman Soylu arasında. O nedenle bu haber bu gerilimi takip edenler açısından çok şaşırtıcı değil.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik devletten aldığı maaş dışında başka geliri yok sözlerine Kılıçdaroğlu grup toplantısında cevap verdi. Tüm bunlar nasıl karşılandı Türkiye'de kamuoyunda?
Vallahi biraz şaşkınlıkla karşılandı. Çünkü devletten aldığı maaşla geçinen lider sadece Kılıçdaroğlu değil. Devlet Bahçeli de devletten aldığı maaşla geçinen bir lider. Şu anda ittifak yapıyor AK Parti'de. O da üniversite öğretim üyesi. Ecevit için aynı şeyi söyleyebiliriz. Onun da ticaretle bir bağlantısı yoktu. Demirel için aynı şeyi söyleyebiliriz. Erbakan için aynı şey. Onlar mühendislerdi ve yine devlette çalışmışlardı. Biliyorsunuz devlet su işlerinde Demirel çalışmıştı. Sanki ticaret geçmişi olan sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir görüntü söz konusu. Buna ilişkin ayrıntılar çok fazla konuşuldu, tartışıldı. Bir süre sonra da zaten Kemal Kılıçdaroğlu cevap verdi. Benim Manadası'nda bir şirketim yok, orada yatırımlarım yok. Ahlaksız, yolsuzluğa bulaşmış herhangi bir geçmişim yok. Gurur duyduğum bir memuriyetim var biçiminde bir yanıtı vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Son dönemde birbirleriyle atışmalarda seviyenin çok yükseldiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu arasında. Belki de en yenisi sanatçıların Hatay'a Erdoğan'la gitmesi üzerine başlayan polemik. Burada da Cumhurbaşkanı çok yakın zamanda Hatay'a gidecekmiş, öğrendim. Nereden çıktı ya bu? Postalı yoksa postal göndereyim diye bir atışmada adım atmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ona da cevap verdiler Cumhuriyet Halk Partililer. Kemal Kılıçdaroğlu, ben gençliğimde giymiştim postalı, çok uzun zamandır giymiyorum diye böyle bir esprili yanıt verdi. CHP Grup Başkan Vekili ise o postalları çürük rapor alıp askere gitmeyen oğullarına gönder diye çok sert bir yanıt verdi. Seçimlere giderken iktidar partisiyle özellikle ana muhalefet partisi arasında tartışmalarda seviyenin çok yükseldiğini, tansiyonun çok yükseldiğini doğru ifadeyle söyleyebiliriz. Bundan sonra da yükselecek gibi bir eğilim var. Onu da not edelim.
Son olarak Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın davasını sormak istiyorum. Demirtaş savunmasında önemli şeyler söyledi, önemli konulara değindi, önemli açıklamalar yaptı. Hakkımdaki fezlekelerin tamamı FETÖ kumpası dedi. Bu sözler de nasıl karşılandı Türkiye'de?
Vallahi şunu söyleyeyim, sözlerin nasıl karşılandığını ölçme şansımız yok. Çünkü kamuoyuna yeteri kadar aktarılmıyor. Demirtaş'ın mahkemelerdeki ifadeleri çok çarpıcı, çok önemli. Ama aynı önemde yer bulmuyor gazetelerde ve televizyonlarda. Bir kere bu tespiti yapalım. Niye önemli? Demirtaş, Demokratik Toplum Kongresi'nin kuruluşuyla ilgili, ki orayı bir terör yuvalanması olarak görüyor devlet şu anda, bundan sorumlu tutuluyor. Demirtaş mahkemede dedi ki bununla ilgili benim bir sorumluluğum yok. Bilmiyorum, bilsem söylerim, kursam da söylerim. Ama benden önce kurulmuş bir yapıdır. Bu yapıyla birlikte de çalıştık. Bunu söyleyebilirim size dedi. Ama şunu da söyleyebilirim. Mesela Akil İnsanlar diye bir kurum ortaya çıktı. Bu evet Öcalan'ın önerisiydi. Ve Dolmabahçe'de o öneri sonrasında dönemin başbakanı Akil İnsanlar heyetiyle bir araya geldi. Yani bundan beni yargılayacaksanız başkalarını da yargılamanız lazım demeye getiriyor Demirtaş. Bunun çok ciddi bir tepki görmediğini tekrar bir hatırlatayım. Diğer taraftan kendisiyle ilgili hazırlanan iddianamelerde iddianamenin altında imzası bulunan savcıların, kendisiyle ilgili takip kararları veren hakimlerin tamamının FETÖ'den cezaevinde olduğunu söylüyor. Bu adamlar diyor işte Balyoz'da kumpas kurmuşlar, Ergenekon'da kumpas kurmuşlar. Herkese kumpas kurabiliyorlar da bir tek bize mi kumpas kurmuyorlar? Bunu mu demeye getiriyorsunuz? Bu iddianamelerin tekrar gözden geçirmesi lazım. Uydurulmuş belgeler var dosyalarda. O belgelerin hala durması hukuk adına utanç verici diyor. Yargılamalarında gerçekten çok dikkat çekici, önemli, belki de tarihe not düşen açıklamalar yapıyor HDP'nin eski eş genel başkanı Demirtaş.